Ayrım 2.
Barbarigo'nun başında bir sarık vardı. Tepesine kondurduğu tüyün yeri ise gerçekten İtalyan tarzıydı. Ayakkabıları, külot pantolonu Avrupa işiydi ama üzerindeki beli kuşakla sıkılmış yelek tamamen doğuya özgüydü. İki ayrı dünya birbirini inkar etmeden kaynaşmıştı bu giyim biçiminde. Genç ateşenin boynunda ise kiranın kadife kaplı kutusunda görmüş olduğum madalyon sallanıyordu. ''Hadi söyle, hanımın ne alemde?'' diye soruyordu Barbarigo soluk soluğa. ''Ne alemde Sofia Baffo?'' Bir Türk bir hadıma asla hanımını bu çeşit bir cümleyle soramazdı. Barbarigo her ne kadar doğu batı sentezi giysileriyle dolaşıp aksanlı bir Türkçe ile konuşuyor olsa da emindim ki genç adamın aklında ne bir tek Türkçe düşünce ne de bu dünyaya ait bir değer yargısı vardı. Gazanfer adamın davranış biçiminin kusuruna bakmıyor gibiydi. Buna alışık olmalıydı. Büyük bir olasılıkla bu konuda Safiye'den talimatlıydı. Genç ateşe Safiye'yi hoşnut ettiği müddetçe bunun hiçbir sakıncası olmadığına inanmıştı Gazanfer. Adamın ateşli telaşına kendini kaptırmadan sakin bir şekilde yarım bir gülüş belirdi hadımın yüzünde. Ama birden hızla ayağa kalktı ve kocaman elleriyle Barbarigo'yu yoklamaya başladı. İsa ve Meryem adına. Gazanfer'in ilk dokunuşuyla genç adam İtalyanca bağırmaya başlamıştı. Aslında ben de içimden aynı sözleri söylüyordum. İsa ve Meryem adına. Ne çeşit bir tuhaflığı buradan izleyecektim. Bunu yalnızca kendimi rahatlatmak için yapıyorum diye ince, kadınımsı ses tonuyla konuştu hadım. Bunu biliyorum hadım diye homurdanan Barbarigo soyunmaya başladı. Ateşenin sarığı yere düşüp dağılmıştı. Kıvrık, lüleli saçlarıyla artık hiç de Türk'e benzemiyordu Andrea Barbarigo. Aslında bir hadımın saçları da asla Türk'e benzemezdi. Benimkiler de. Safiye'nin hadımı hakkında garip dedikodular olduğunu biliyordum. Haremde dolaşıp duran sözlerin onda birine bile inanmamam gerektiğini de. Ama şimdi ayakkabılar da çıkmıştı, kuşak da. Neredeyse tiksinti içinde başımı çeviriyordum ki Gazanfer Barbarigo'nun yanından geri çekildi. Yine her zamanki sakinliğine bürünmüştü, başını salladı. Macar asıllı hadım, hanımımın huzuruna yabancı erkeklerin girmesine izin vermediği gibi, bu tarz adamları kendi elleriyle arayarak en ufak bir kötülüğe bile izin vermemenin peşindeydi demek. Onun aradığı tatmin buydu, hanımını ve kendini güvenlik içinde tutmak. Bu adamda hiçbir silah yoktu, bir hadım, kasabının bıçağıyla ortadan kaldırılabilecek olan bedensel tehdit dışında. Gazanfer eğilip dışarı çıktı. Ama ateşenin telaşı bitmemişti. Kiranın arka odasının kapısı açılıp da içeri sıradan bir Türk kadını girdiğinde o eğilmiş külot pantolonunu toparlamaya çalışıyordu. Çarşafı ve peçesiyle herhangi bir kadındı bu. Ama asla sıradan bir halk kadını değildi gerçekte içeri giren. Bunu önceden tahmin etmesem bile tahta aralığından burnuma kadar gelen yasemin kokusundan mutlaka tanırdım onu. Tülleri sağa sola uçuşsa da yüzünü asla göremedim. Barbarigo onun her hareketini heyecan içinde aç bir şehvetle izliyordu. Köşedeki dar yatağa adeta yuvarlandılar ve yatak ikisinin ateşli kımıltılarının altında kırılacakmış gibi sesler çıkarmaya başladı. Daha sonra o malum kadın fısıltılarını duydum. Aşığının adını söylüyor. Karomios, Amoros diye inliyordu. Aceleyle fırlatılmış sarı dana derisi ayakkabıları neredeyse burnumun ucundaydı. Benden kesilip atıldığını sandığım arzular aniden bir ölüden çıkarcasına yükselivermişti içimde. Ama bu arzuların gidebileceği bir yer yoktu. Öylece kala kaldılar. Kusmak üzere olduğumu hissettim. Bir saat sonra iki dükkan arasındaki girintide bekliyordum. İşte geliyordu. Cehennemlik cadıdan yerine getirmesi gereken emirleri almış ve kiranın dükkanından çıkmıştı sonunda. Değerli taşlarla süslü tören hançerimi çekmiştim. Gazanfer bilmeden bana bir iyilik yapmış, hasmımın hiç silahı olmadığını göstermişti nasıl olsa. Barbarigo diye seslendim ona. Aşk sarhoşu yalpalıyordu. Onunla ilk yüz yüze geldiğimizdeki duygularla doluydum yine. Onunla duello et, duello et. 7 yıllık arzu dışa vurmuştu. Evet, Andrea ile ilk kez Foskarilerin salonunda yüz yüze gelmiştim. İkimizde de aynı maske vardı. Sofia Baffo bile bizi ayırt edememişti. Ama kader bunu yapmıştı ve şimdi bu işi bir kez daha yapacaktı. Barbarigo'nun az önce kuşağını ve pantolonunu toplamaya çalışan elleri iki yana düşüvermişti. Allah için onu öldürecektim. Hançerimin pırıltısına takılıp kalmıştı gözleri. Ne diyerek durdu. Anlamıştı. Herkes ölüm meleğinin nefesini hissedebilirdi. Sonra üzerime saldırdı. Bunu yapacağını biliyordum. Ağır hadım giysilerime karşın onu hemen altıma alıverdim ve kuşağından yakalayıp oradaki bir bakırcı dükkanının duvarına dayadım. Devrilen kalaylı tencere ve kazanların arasına savrulup düşmüştü sarığı Barbarigo'nun ve o hadımımsı lüleli saçları yine ortaya çıkmıştı. Sol kolunun altından hançerimi ona doğrulttum. Sakalsız yüzümü berrak kahverengi gözlerinde görebiliyordum ve o gözler hançerim kaburgasına dayanıp durduğunda korkuyla dolmuştu. Dükkan sahipleri hiç ses çıkarmadan içeri girmişlerdi. İstanbul'da hiç kimse bir hadım hançerini çektiğinde ona engel olmaya cesaret edemezdi. Ancak her şey olup bittikten sonra çıkıp ortalığı toplarlar ve kızgınlıktan çok hayranlık dolu bir sesle namus üzerine konuşurlardı. Konunun içine daha fazla dalmak hem görgüsüzce olurdu hem de tehlikeli. Bıçağımı geri çektim. Barbarigo'dan çıkan kan kabzaya kadar gelmişti. Bu kez onu doğru yere kalbine saplamalıydım. Göz göze öylece kalmıştık. Birbirimizin soluklarını duyuyorduk yalnızca. Sen. Barbarigo yutkundu ve tekrar konuşmaya çalıştı. Bunların son sözleri olmadığını bilmenin rahatlığı içinde neredeyse gülümsüyordu. Sen beni ona götüren hadımsın. Bunun üzerine tekrar hamle etmek üzere kolumu yukarı kaldırdım. Sensin diye ısrar ediyordu. Gelmedin mi? Onun bir oğlan doğurduğunu ve bir rahip aradığını söylemek için sen gelmedin mi bana? Bunu inkar edemezdim. Barbarigo o ana kadar hep Türkçe konuşmuştu. Ben Venedikçe konuşmaya başladım. Beni hatırlamasını istiyordum. Türkçe konuşurken bunu asla aklına getiremezdi ve getirmesi için de bir neden yoktu işin doğrusu. Kendi ana diliyle hitap etmem en az hançerimin üzerinde gördüğü kendi ılık kanı kadar şaşırtmıştı onu. Ama beni tanımalıydı. Öfkemin peşinde koşarken isimsiz, bilinmeyen biri gibi olmak istemiyordum. Bu işin başlangıcı değildi Barbarigo. Asla başlangıcı değildi. Beni şimdi hatırlayabildin mi? En azından sesimi, bir karnaval maskesinin arkasından gelmiş de olsa sesimi hatırlayabildin mi? Başıma gelenlere karşın neyse ki o değişmedi. O bendim Barbarigo. Senin onunla kaçıp gitmeni bir soğuk Ocak ayı gecesinde engelleyen bendim. Foscari malikanesinde. Ben Giorgio Veniero ve sen. Hatırla, beni babana ihbar etmekle tehdit etmiştin. Hasmımın yüzü sanki şah damarı kesilmiş gibi solgunlaşmıştı. Oysa biliyordum şu ana kadar yaptığım yalnızca bir çizikti. Evet evet, hatırlıyorum diye kekeledi. Bunca yıldır ne unuttum ne de affettim. Ben de öyle Barbarigo, bendi. Aslında keşke bıraksaydım da seninle defolup gitseydi. Ama yine de affetmedim seni. Keşke o belayı alıp gitseydin hayatımdan. Barbarigo kımıldandı. Hemen toparlanıp dikkatimi tekrar hançerimde topladım. Duygusallığın beni zayıflaştırdığını düşünmesini istemiyordum. Ama birden fark ettim. Aslında onun tamamen ölmesini istemiyordum. Onun yaşaması da, ölmesi de ne benim ne de sorumlusu olduğum iki kadın için bir şey ifade ediyordu. Eğer arkamı dönüp çekip gitsem ve Safiye'nin dalaverelerine bulaşmaktan vazgeçsem hepimiz güvende olurduk. Ama Baffo'nun kızı beni yine çekivermişti entrikalı hayatının içine. Bu nerede bitecekti? Bu sorunun cevabını kim verebilirdi? Ve hanımımla onun minicik kızının yaşantısını nasıl etkileyecekti olup bitenler? Şeytan kelimesinden başka bir şey aklıma gelmiyordu. Neredeyse bunları Baffo'nun kızının çok daha önceden planladığına inanmak üzereydim. Yine onun elindeki iplerle oynatılıyordum bir kez daha. Pera'daki kasabın evinde başıma gelenlerin sonucunda onun pis ve tehlikeli etkisinden artık kurtulduğumu sanıyordum. Buna inanmıştım. Oysa şimdi aklımı kaybetmiş gibiydim. Kıskançlık ve öfkeden kudurmuş gibi geçirdiğim son bir saat beni çılgına çevirmiş, aradığım huzurdan çok çok ötelere taşıyıvermişti. Bu sersemliğim İsmihan ve Gülruh'a bile zarar verebilirdi. Hançeri kendime çevirmem belki de en iyisiydi. Eğer onları korumak için yanlarında var olmazsam mutlaka acı çekerlerdi. Ben de onları görmesem acı çekerdim, bu kesindi. Barbarigo'nun gözlerinden yaşam pırıltılarını söküp alıversem bu kime yarayacaktı? Ne imparatorluk ne Murat bunu bilecekti. Yalnız ve yalnız onun işine gelirdi bu. Zehirli bademlere benzeyen gözleri olan Sofia Bafo'nun işine. O her şeyi yönetiyordu. En iyisi ondan uzak olmaktı. Onun aşığını öldürmek bize bir yarar sağlamazdı. Barbarigo gözlerimdeki kararsızlığı okumuş gibiydi ve sanki cesaretlendirmek istercesine hafifçe gülümsüyordu. Bu beni tekrar öfkelendirdi. Son vuruşu yapmak üzere kolumu tekrar havaya kaldırdım. Ve tam bunu yaptığım anda biri beni yakalayıp karşı duvara fırlatıverdi. Elimdeki hançeri alan adama başımı kaldırıp bakabildiğimde yeşil, şimşekli mavi gözleriyle Gazanfer karşımda duruyordu. Omuzunun üzerinden "Haydi çabuk ol, koş, kaç," dedi ataşeye. Barbarigo da bu canavarı görünce benim kadar şaşırmış ve dona kalmıştı. Gazanfer koca cüssesiyle üzerime çökmüştü. Genç ataşe korku dolu gözlerle hala kımıldamadan duruyordu. Gazanfer tekrar bağırdı. "Haydi gitsene." Bu kez ben konuşmaya başladım. Yine Venedikçe tabii. "Ondan uzak dur Barbarigo." Eller gittikçe aşağı iniyor, boğazıma doğru dayanıyordu. Ama hava alabildiğim süre boyunca bağırmaya devam ettim. "Barbarigo, yemin ediyorum, ailemin tüm mezarları üstüne yemin ediyorum. O kadın, Sofia Bafo, cehennem sarısı saçlarıyla her erkeğe yaptığı gibi seni de yok edecek, buna yemin ederim." Sonunda Barbarigo koşup gitti. Bir kuyumcu tezgahının arkasında kayboldu. Sözlerim bir süre daha onu izledi. Sonra susup uzun bir soluk aldım. Sonuncu olabilir miydi acaba? Ve o yeşil kıvılcımlı mavi gözlere baktım. Gerçekten de bu hadımın yüzünde hiçbir ifade yoktu. Duygusuzmuş gibi duruyordu. Tekrar soluklanmama izin verdiğinde tüm cesaretimi toplayıp ona bildiklerimi anlattım ve eğer benim bu bilgiyi kullanmamı istemiyorsa beni öldürmesi gerektiğini söyledim. Uzun kavuk şöyle hafifçe itiraz eder bir biçimde sallandı. "Hayır, bunu kullanmayacaksın," diyordu, hiç mi hiç konuşmadan. "Eğer buna kalkışırsan işler ne senin ne de kıymetli hanımın için iyi olur," diyordu. Acaba gerçekten de sırrımızı biliyor muydu? Bu hadım bizim tehlikeli sırrımızı biliyor muydu? "Eğer sen benim hanımımın sırlarını ortaya dökersen," diyordu gözler, "ben de seninkileri dökerim. İkimiz de biliyoruz ki onun çok sevgili kızı, saygıdeğer Vezir-i Azam'ın kanından gelmiyor." Bölüm 2. Andrea. Binbir güzel koku salan zakkum ve güllerin arasında zarif kanatlı kelebekler gibi dolaşıp duruyordu neşeli nameler. Dört genç kızdan oluşan koro bu sakin Eylül akşam üstünde şarkının nakaratını son kez tekrarladıktan sonra başka şarkıya geçmişti. Ah Venedik! İnsan kalbi nerede olursa olsun yine de bu kentte romantikleşiveriyordu. Andrea artık babasını utandırıp bahçenin uzak köşelerine kaçırtacak bir durumda olmadığını biliyordu. Çevresindeki herkes bu nişan törenine yakışır kişilerdi. Bu kızlardan hangisi onun olacaktı? Foscari, ailenin adı kızın yüzünü hemen gözlerinin önüne getirivermişti. Tıpkı babasına çekmişti. Ne talihsiz bir burnu vardı genç kızın. İşte oradaydı. Soldan ikinci, şarkının en ağır bölümlerini söylemekle meşguldü. Melissa Foscari. Aslında kızların içinde en güzeliydi ama yine de Andrea'ya hoş görünmüyordu Madonna Foscari. Küçük yüzüne yakışmayan, abartılı bir biçimde tepesine toplanmıştı kızın saçları. Lülelerin arasına iliştirilmiş inci dizileri de gözüne uygunsuz geliyordu. Topuzun arasındaki bu takılar saça zengin bir görüntü vermesine veriyordu ama genç birine çok yakıştığı da söylenemezdi. Zaten bembeyaz inciler Signorina Foscari'nin saçlarının koyuluğunu vurgulamaktan başka bir işe yaramıyordu. Bütün Venedikli kadınlar gibi saçın orası burası kumrallaştırılmaya çalışılmıştı ama yararsızdı. Bu çaba doğal güneş açılması izlenimi yaratmamıştı. Hepsi de Sofia Buffon'un mükemmel görüntüsünü taklit etmeye çabalıyordu ve ne yazık ki bu olanaksızdı. Birkaç yeni konuğa daha hoş geldiniz derken yüzündeki tiksintiyle karışık ilgisizliği saklamaya çalıştı Andrea. Titreyen elleriyle o güzelliği yakalamış biri nasıl gönül hoşnutluğuyla daha azına razı olabilirdi? Kanallardaki sular şu sırada iyiden iyiye yükselmişti. Andrea kentin bu mevsimde insanın ciğerlerinin en uzak köşelerine kadar demir bir el gibi uzanan rutubetli ve ağır kokusunu çoktan unutmuştu. Şimdi suyun üzerindeki sarımsı yeşil tabakaya bakıp farelerin suda çıkardığı seslere dayanmakta zorlanıyordu. Tifüs her zamanki gibi kentin yoksul kesimlerini kırıp geçiriyordu mutlaka. Ama Wisteria sarayın en üst katına doğru bir aşığın sevgilisinin balkonuna uzandığı gibi yakındı. Sarmaşığın dalları arasından bu güzel mermer peri ona en güzel duyguları yaşatıyordu. Foskariler bu şahane heykelin ışıklandırmasına gerçekten de bir servet harcamış olmalıydılar. Bu görkemli güzellik tüm çıplaklığıyla ve müthiş gücüyle ona sevgili Sofia'sını hatırlatıyordu. Andrea kırmızı ceketli uşağın ona uzattığı tepsiden bir kadeh şarap aldı. Belki de bir yıldan bu yana içtiği ilk şaraptı. Bıraktı ki ağzına bu nefis tat dolsun. Bu minik kırmızı havuzun üzerinden mermer periyi seyretmeye daldı tekrar. İyi iş becerdin evlat. Andrea çaresiz bir biçimde yeni dantel yakalığındaki şarap lekesine baka kalmıştı. Aceleyle geldiği Venedik'te üzerine silmiş Türk üslubunu bir an önce sıyırıp atmak için elinden geleni yapmıştı ve şimdi her şey sırtına inen bir şaplakla berbat olup gitmişti. Bu dostça selamın sahibi müstakbel kayınpederi Foscari idi. Galiba ben asla bir Venedik kibarı olamayacağım diye düşündü. Yaptığına hiç mi hiç aldırmayan yaşlı adamın yanında Andrea'nın babası Agostino Barbarigo vardı. Cumhuriyetin en önemli adamlarından biriydi o. Andrea gözleri babasıyla karşılaşınca tedirgin bir biçimde toparlandı. O meşhum kaçış olayı da burada olmuştu, Foscari'lerin konağında ve birden koltuk altındaki yara sızlar gibi oldu, hadımı hatırladı. İstanbul'daki hadımla Foscari'lerin salonundaki maskelinin aynı insan olduğunu düşünmekte zorlanıyordu. Hem zamanda hem mekanda ne kadar da farklıydılar. Ve Andrea için o maskeli tüm hayallerini ve mutluluğunu yok eden bir kara basan sembolüne dönüşmüştü. Ama Andrea hiç kimseye, özellikle de geçmişten gelen bir hayalete pabuç bırakmayı düşünmüyordu. Ona artık hiç kimse tehdit edemezdi. O çoktan zarlarını silahhanenin arkasında atmıştı ve ne olacaksa olacaktı. Andrea dikkatini koronun pek de ritmik olmayan namelerinden uzaklaştırıp gecenin nemli ve sakin havasına verdi. Sanki tek bir hızlı yürek atışı bile her şeyi değiştirebilecek gibi görünüyordu. Saat kaç olmuştu acaba? Belki de çanlar çoktan gece yarısını vurmuştu. Ama bütün bu hareketliliğin içinde fark etmemişti bile. Buna şaştı çünkü Hristiyan alemine tekrar döndüğünden beri neredeyse unuttuğu bu çeşit seslerle yerinden zıplayıp durmuştu. Müezzinleri özlediğini düşündü. Genç dostum, bu konuda gerçekten ne düşünüyorsun? Foscari kolunu dostça Andrea'nın omuzuna atmıştı. Kızı hakkında mı gerçekten ne düşünüyordu? Bu düşünceyle bir süre sessiz kaldı. Ne hakkında ne düşünüyorum efendim? Saçma sapan bir cevap vermeden önce zaman kazanmak istiyordum. Foscari, sakız hakkında dedi. Sakız, Andrea yutkundu. Sence onu alabilir miyiz? Oğlunun doyurucu bir cevap veremeyeceğini düşünen Agostino Barbarigo hemen lafa girdi. Yılın bu mevsiminde Türkler bir saldırıyla karşılaşacaklarını asla düşünemezler. Sofia ona her şeyini verebileceğini söylemişti ama tek bir koşulla, yalnızca başarırsa. Foscari, evet ve eğer Cenevizliler böyle bir büyük ödülü doğunun giriş kapısını ellerinde tutmayı beceremeyeceklerse, Cumhuriyet tabii ki onların yerine bunu yapabilir. Donanmamız bu görevi başarıyla yerine getirebilir değil mi? Sen ne diyorsun? Diye sordu babası. Andrea umutsuzca Doğu'nun sakızın olduğu yönün ne tarafta olduğunu bulmaya çalışıyordu. Bu aynı zamanda öğleden sonra gördüğü silahhanenin de olduğu yerdi. Şimdi karanlıkta batıdan doğuya bakmak çok zordu ve Cumhuriyetinkilere ters görünen kendi planlarını açıklamak da. Ya Giustiniani, şu kendisine ait olan adayı Venedik'in alabileceğini aklına bile getirmekten hiç hoşlanmayacak olan Ceneviz asıllı sakızlı yakalandıysa, ya gece gözcüleri onu çoktan ele geçirdiyse, sağlam birine benzese de sakızlının ilk işkence denemesiyle bülbül gibi öteceğinden emin de Andrea. Belki o böyle zakkumlar ve güller arasında gevezelik yaparken Giustiniani çoktan her şeyi itiraf etmişti. Andrea, Coro'nun ve gondolcuların şarkılarının arasından bile olsa büyük kanaldan gelecek olan devriye gondolunun sesini duyabileceğini düşünüyordu. Her an, her saniye aniden Foscari'lerin malikanesine yanaşabilirlerdi. "Andrea, konuğumuza cevap versene," diye adeta tıslayarak uyardı baba Barbarigo. "Ne de olsa genç bir adam," dedi Foscari gülerek, "aklı kızımda." "Sakız konusunda böyle sus pus durmanın ötesinde bir şeyler olmalı Andrea." Agostino'nun tepesi atıyordu. Andrea bir yudum şarapla boğazını temizledi ve "Türklerin sakızın geleceğiyle ilgili planları olduğu kesin," dedi. Sesi tizleşmişti, yine hadımı hatırladı. "Sofia Bafo'nun o cehennem sarısı saçları senin de başını yakacak." Andrea hatırladıklarından etkilenmişti. Bir an titredikten sonra tekrar başladı konuşmaya. "Türkler adadan bizim sandığımız kadar kolay vazgeçmeyeceklerdir." İki yaşlı adam bir ağızdan "Gerçekten mi?" diye sordu. İkisi de kalın kaşlarını havaya kaldırmıştı. "Yalnız sakız üretiminden bir yılda ellerine geçen bile bir servet sayılabilir. Görülüyor ki Cumhuriyet'in adaya sahip olması için çok sağlam nedenler var," dedi Agostino Barbarigo. Göğsüne kadar inen gür gri sakalları titriyordu. "Gerçekten de öyle." Andrea bu konuda konuşmakta zorlanıyordu. Bir süre durakladıktan sonra devam etti sözlerine. "Bu gelirin büyük bölümü saray haremine gidiyor. Osmanlı erkekleri kadınlarına böyle bir hakaretin yapılmasına katlanamazlar." "Hele de kadınlar asla," diye düşündü Andrea. Malkilerin dükkanında son defa o yaseminle karışık badem kokusunu doya doya içine çektiği günü hatırladı. "Allah korusun," dedi sonra içinden. "Son defa değil, asla son defa değil." "Donanmamız bu dinsizlere katlanmayı öğretecektir," diye hiddetle cevap verdi Barbarigo. "Gönülsüz inşallah," dedi Andrea. "Bu sapık laf da neyin nesi oluyor?" diye sordu babası. "Affedersiniz efendim," dedi Andrea. "Hiçbir Türk kaygı duymadan geleceğe bakmaz. Bu kelimenin anlamına gelince eğer Tanrı izin verirse demektir." Foscari bir kahkaha attı. "Demek ki Türkler bizim bu gece yaptığımız gibi geleceğe dönük bir olayın kutlamasını yanlış bulurlar, hatta aforoz ederler. Sakız adasındaki iş Aziz Marco ile ilgili olunca Tanrı'nın buna bir itirazı olacağını hiç sanmıyorum," diyerek konuyu kapattı Agostino Barbarigo. Andrea bu kez inşallahı içinden söyledi. Santa Sofia'nın çanları tekrar çalmaya başlamıştı. San Felice de ona katıldı ve sonra Venedik'in tüm çanları. Gece yarısı yeni olmuştu demek. Bu sesler ona bir çocuğa söylendiği gibi artık yatağa git diyordu sanki ve tıpkı kanalın sularına benzer bir sakinlik içinde akıp gidiyorlardı gecenin içinde. Sesler giderek hafiflerken birden bir gümbürtü duyuldu. Tabii ki bunu bekliyordu. Devriyenin kapıda olup olmadığını bir an için endişeyle düşündü. Hayır, onlar değildi bu gürültüyü yapan. Dudaklarından bu ferahlamayla birlikte "Maşallah" kelimesi döküldü. Ama o sırada ayaklarının altındaki çamurlu toprak öylesine büyük bir sesle sarsıldı ki bunu hiç kimse duymadı.